Ayrım 25, sayfa 336. İçgüdüleri Eva'ya o an için yeterince ileri gittiğini söylüyordu. İçini çekip çok önemli ve çok sıkıcı diye mırıldandı. Seninle gelirsem Almanya'ya döndüğümüzde bana güzel bir hediye alacak mısın? Rolünü iyi oynayan bir oyuncu gibi uzun koyu kirpiklerini kırpıştırıp masum bir tavırla Graf Otto'ya baktı. Onu hoşnut etmek için geliştirdiği karaktere daha uygundu böylesi. Adam ondan bu tür sığ tepkiler bekliyordu. Birlikte oldukları süre içinde aralarındaki her türlü meselede nasıl davranması gerektiğini ve adamın beklentilerini nasıl tatmin edeceğini gayet iyi biliyordu. Graf Otto ondan kendisine arkadaşlık etmesini veya zekice fikirler vermesini beklemiyordu. Bunu yapacak bir sürü insan vardı zaten etrafında. Bir süs olmasını, sorunsuz ve uysal bir kadın olarak önce onu tahrik edip sonra da hayvani hırslarını ustaca tatmin etmesini bekliyordu. Başka erkek ve kadınların kıskanacağı, konumunu ve sosyal mevkiini belli eden pahalı, hoş bir eşya, bir süs olarak görüyordu. Can sıkıcı bir hal aldığı anda ayağını sıkan eski bir ayakkabı gibi fırlatıp atıverirdi. Eva onun yerini almaya can atacak yüzlerce güzel kadın olduğunun farkındaydı. Onun yanında bu kadar uzun kalabilmesi tamamen yeteneklerine bağlıydı. Graf Otto hevesle Berlin'de bulunabilecek en güzel hediyeyi alırım diye atıldı. Paris'ten aldığın o Fortuny imzalı elbisemi de alayım mı? Sence General von Leto Forbeck ne düşünür elbisem için? Seni o elbise içinde bir kez görse muhtemelen aklından geçirecekleri yüzünden tüm medeni ülkelerde hapse atılması gerekirdi. Graf Otto kıkırdadı, sonra İsmail diye bağırdı. Bu Van'a Henry'i bana yolla, söyle hemen gelsin. Birkaç dakika sonra Henry Durant çadırın kapısında belirivermişti. Yanık, hava koşullarıyla yıpranmış yüzünde ciddi bir ifade vardı ve göğsünde tuttuğu lekeli şapkasını yağ bulaşmış parmaklarıyla döndürüp duruyordu. ''Gelsene Henry, öyle dikilip durma orada.'' Graf Otto adama samimi bir şekilde gülümsedikten sonra Eva'ya baktı. ''Bize biraz izin verir misin Liebling? Biliyorsun Henry Almanca bilmiyor, o yüzden İngilizce konuşacağız.'' ''Sen lütfen beni merak etme Graf Otto.'' Kuş defterimle dürbünüm yanımda, ben onlarla mutlu olurum. Yanından geçerken adamı öpmek için eğildi. Sonra çadırın hemen önündeki bir koltuğa, Leo'nun o eğlensin diye yerleştirdiği kuş banyosunu ve yemliğini görebileceği bir yere oturdu. İspinozlar, çulha kuşları ve yabani kanaryalar neşeyle kanat çırpıyorlardı. Aslında işitme mesafesinde olduğu halde iki adamın konuşmasına aldırmayıp resim defterine bu minik mücevher gibi yaratıkların eskizlerini yapmaya koyuldu. Graf Otto onu neredeyse anında aklından çıkarmış ve bütün dikkatini Henry'e yöneltmişti. ''Arusha'yı ve civarını ne kadar bilirsin Henry?'' İki yıl bir kereste şirketinde çalışmıştım orada. Meru dağlarının eteklerinde ağaç kesiyorlardı. Bölgeyi iyice tanımıştım. Usa Nehri üzerinde askeri bir kale var yah. Yah, oralarda herkes bilir. Çevredekiler ona kremalı şato der. Duvarlarının tepesinde taretlerle, dipnot, gemilerde ya da kalelerde topun makine bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kale, mazgalların bulunduğu beyaz boyasıyla pırıl pırıl parlayan masal kitaplarından çıkmış bir şato. Oraya uçacağız, havadan da bulabilir misin? Hiç uçağa binmedim ama bence bir kör bile o kaleyi 50 kilometre uzaktan tanıyabilir. Güzel, yarın şafak vakti yola çıkmaya hazır ol. Makinelerinizden biriyle uçabileceğime inanamıyorum efendim, sırıttı. Bakım ve yakıt koyma işlerine yardım ederim. Sen onu merak etme, o tür ayrıntılarla Gustav ilgilenir. Sen o yüzden gelmiyorsun. Beni eski bir dostunla tanıştırmanı istiyorum. Kelebek Polos ağzından havalandığında güneş hala doğmamıştı. Sabah ayazı yüzünden hava soğuktu ve kokpitteki herkes kocaman örtülere sarılmıştı. Graf Otto yerden 3000 feet yüksekte doğuya doğru uçtu. Rift Vadisi'nin tepesini geçtikten sonra güneş ufukta irkiltici bir hızla yükselip Kilimanjaro'nun tepelerini aydınlatmaya başladı. Dağ henüz 500 kilometre uzakta olduğu halde bütün güney ufkunu kaplıyordu. Eva kumanda panelinin başındaki Graf Otto'nun görüş alanı dışında arka koltukta yalnızdı. Koruyucu camın önünde ağır battaniyesine sarılarak büzülmüştü. Saçları uçuş başlığının altındaydı. Gözünde de duman rengi gözlük vardı. Gustav'la Henry kokpitin ön tarafında manzaraya dalıp gitmişlerdi. Hiçbiri Eva'ya bakmıyordu. Genelde bütün gözler üstünde olurdu ve böyle izlenmemek ona garip geliyordu. Bir seferlik rol yapmak zorunda değildi. Her zaman kendine sakladığı duyguları özgür bırakabilirdi. Kokpitin sancak tarafından bakınca büyük bir toprak parçasını, Rift Vadisi'nin her tarafını görebiliyordu. O muazzam boşluklar yalnızlığını pekiştiriyordu. Kendini küçük ve önemsiz hissetmesine yol açıyordu. Anlamlı bir insan teması olmadan tümüyle yalnız kalmak sarsmıştı onu. Çaresizliğinin boyutlarını düşündü ve ağladı. 6 yıl önce babasının naaşının çukura indirilişini izlediği o soğuk Kasım gününden beri ilk kez gözyaşı döküyordu. O zamandan beri yalnızdı. Çok uzun bir süreydi bu. Başlıkla gözlüğe sığınarak sessiz ve gizlice ağladı. Bu ani zaaf onu dehşete düşürmüştü. 10 yıl boyunca hep hayal ve hayal kırıklığı arasında gidip gelmek zorunda kalmış, gölgelerle aynalarla oynamış, hiç bu tür duyguları yoğun yaşamamıştı. Hep güçlü olmuştu, görevini bilmiş ve aklına koyduğunu kararlılıkla yapmıştı. Ama şimdi değişen bir şey vardı ve onun ne olduğunu anlamıyordu. Sonra uçağın hızla yana yattığını hissetti ve karşısında beliren koca dağı gördü. Kendi düşünceleriyle öyle meşguldü ki bunu beyninin bir oyunu zannetti. Dağ gümüş bir bulutun üstünde yüzen bir hayal gibiydi. Gerçek olamayacağını biliyordu. Yoksa çaresizliğin ortasında bir umut işareti miydi? Gökyüzünde peşini bırakmayan kurt sürülerinden kaçıp saklanabileceği bir cennet miydi? Düşünceleri de zihninde canlanan bu hayal dağı gibi asılsız ve fantastikti. Sonra irkilerek bunun bir hayal ürünü olmadığını anladı. Lonsonyo'ydu. Üzerinde yüzermiş gibi göründüğü bulut da eteklerindeki yoğun sisti. Daha Eva bakarken güneşin ısısıyla dağılmaya başlamıştı. Lonsonyo tüm heybetiyle ortaya çıkıyordu. Çaresizlik hissinden kurtulduğunu ve gücünün geri geldiğini hissetti. Onu bunaltan değişikliklerin ne olduğunu anlamaya başladı. Şimdiye kadar çizdiği yolda sadece gücü sayesinde ilerlediğine inanmıştı. Ama aslında onun kaderi olduğunu biliyordu artık. Önünde başka bir yol açılmış değildi ama yol değişmişti. Onu bu kadar bunaltan şey çaresizlik değil, umuttu. Diğer her şeyden daha ağır basan bir umut. Kendi kendine aşktan doğan umut diye fısıldadı. Daha önce hiç aşık olmamıştı. Daha önce hiçbir erkeğe güvenememişti. Daha önce hiçbir erkeğin gizli, iyi korunan yerlerine girmesine izin vermemişti. O yüzden bu duygu bu kadar yabancıydı. O yüzden hemen tanıyamamıştı. Şimdi umut etme cesareti veren bir erkek bulmuştu. Şu ana kadar ona direnmişti. Çünkü birbirlerini iyi tanımıyorlardı. Ama artık direnci kırılmıştı, onu içeri almıştı. Kendine rağmen ona teslim olmuştu. Hayatında ilk kez birine güvenmiş ve kayıtsız şartsız aşkını sunmuştu. Bu yeni umudun onu gözyaşlarına boğup aklını çeldiğini hissetti. Porsuk, ah porsuk! Birlikte yürüyeceğimiz yolun uzun ve zor olacağını biliyorum. Karşımıza pek çok tuzak ve çukur çıkacak. Ama kesinlikle biliyorum ki ikimiz birlikte kendi dağımızın zirvesine çıkacağız. Graf Otto uçağı havadar kanyonlardan geçirdi. Kilimanjaro dağının bitmek bilmez karlı yamaçları ve ışıldayan buzulları üstlerinde heyula gibi yükseliyor, gölgeleri üstlerine düşüyordu. Kelebek bir süre dağın 3 sönmüş volkanik zirvesi arasında oluşan hava akımıyla sürüklendi. Sonra Kilimanjaro'nun etkisinden kurtuldu ve güneşli gökyüzünde yoluna devam etti. Ama tam karşılarında şimdi de başka bir dağ silsilesi vardı ve Meru geride bıraktıkları dağdan çok farklıydı. Eva, Kilimanjaro erkekse Meru dişi diye düşünerek eğlendi. Dağ alçak ve zarifti. Kaya ve buzdan ibaret değildi. Sık yeşil ormanlarla kaplıydı. Henry Durant, Graf Otto'ya yeni rotalarını gösterdi. Graf Otto uçağı Meru'nun alçak tepelerinin önünde hızla yan çevirdi ve dağın eteğinde konumlanmış olan Arusha'nın üstünden geçti. Daha sonra Henry ileriyi işaret etti ve hepsi birden nehrin kıyısına oturtulmuş olan Usa Kalesi'nin mazgallı bembeyaz duvarlarını gördüler. Yaklaştıkça ortadaki kuleye çekilmiş olan bayrağı da seçebildiler. Hafif rüzgarla dalgalanıyordu. kırmızı, sarı ve siyah zemin üstünde Almanya'nın çift kafalı siyah imparatorluk kartalı vardı. Graf Otto biraz daha alçalıp beyaz duvarları geçerken mazgallardaki üniformalı figürler başlarını kaldırıp baktılar. Bir personel aracı ana kapılardan çıktı ve ortalığı tozu dumana katarak Usa Nehri kıyısından açık alana doğru ilerlemeye başladı. Graf takdirle başını salladı. Araç kendi fabrikasının en son modellerinden biriydi. Arka koltukta iki adam oturuyordu. Graf Otto'nun istediği gibi nehir kıyısına paralel bir şerit hazırlanmıştı. Toprak sabanla işlenmiş gibiydi ve kökünden sökülmüş ağaçlar kenara rastgele dikilmişti. Pistin diğer ucundaki direğin tepesine bir rüzgar hortumu asılmıştı. Pistin konumunda telgrafta Albay von Leto Forbeck'e tarif ettiği gibiydi. Kolayca yere indi ve kelebeği personel aracının bulunduğu yere kadar götürdü. Aracın açık kapısının önünde tek ayağını marş bir yere dayamış üniformalı bir Alman subayı bekliyordu. Dipnot, Marşbier, otomobillerin kapı altlarında bulunan ve ön tampondan arka tampona kadar uzanarak gövdeyi alçak göstermeye yarayan aksesuar. Marşbier olarak da bilinir. Graf Otto uçağın merdiveninden yere ayak basar basmaz subay karşılamaya geldi. Uzun boylu, ince ama geniş omuzlu bir erkekti. Gri renkli günlük üniforma giymiş, başına da sıcak ülkelere has koruyuculu bir şapka takmıştı. Yakasında kırmızı ve altın renkli subay rütbeleri, boynunda birinci sınıf demir haç nişanı vardı. Kırpık bıyığına yer yer ak düşmüştü, bakışları dik ve deliciydi. Sıkı bir selam çakarken, ''Kont Otto von Meyerbach'' diye sordu. ''Ben Albay Paul von Leto Forbeck.'' Sesi de sert ve keskindi, emir vermeye alışık olduğu belliydi. ''Evet albay, onca yazışmadan sonra sizi tanıdığıma sevindim.'' Graf Otto adamla tokalaşırken dikkatli yüzünü inceledi. Berlin'den ayrılmadan önce Unter'den Linden'deki ordu karargahına özel bir ziyaret yapmış ve kendisine von Leto Forbeck'in sicil kayıtları gösterilmişti. Etkileyici bir belgeydi. Muhtemelen onun rütbesinde olup da bu kadar çok aktif görev alan başka bir subay yoktu. Çin'de bokserlerin bastırılmasına görev almıştı. Alman Güneybatı Afrika'sında Herero'lara karşı yaptığı amansız soykırımda Toronto'nun emrinde çarpışmıştı. 6000 erkek, kadın ve çocuk, yani tüm kabilenin yarından çoğu katledilmişti. Bundan sonra von Leto Forbeck Kamerunlardaki Schutztruppe'nin komutanı olmuş, sonra da aynı görevle Alman Doğu Afrika'sına gelmişti. ''Albay, Fräulein von Welberg'i takdim edebilir miyim?'' ''Enchanté Fräulein.'' Von Leto Forbeck tekrar selam verdikten sonra topuklarını çarptı ve başını eğerek Eva'nın aracın arkasına binmesi için kapıyı tuttu. Gustav'la Henny'i uçağa göz kulak olsunlar diye bırakıp kaleye doğru yola çıktılar. Graf Otto doğruca konuya girdi. Albayın doğrudan bir yaklaşım bekleyeceğini ve bunu takdir edeceğini biliyordu. ''Güneyden gelecek konuğumuz sağ salim geldi mi albay?'' ''Kalede sizi bekliyor.'' ''Ne diyorsunuz? Şanına layık biri mi sizce?'' ''Bunu anlamak zor. Ne Almanca ne de İngilizce biliyor. Sadece kendi ana dili olan Güney Afrika Hollandacası biliyor. Korkarım kendisiyle iletişim kurmakta biraz güçlük çekeceksiniz.'' ''Bunu tahmin ediyordum. Yanımda getirdiğim adamlardan biri de Hollanda kökenli Güney Amerikalı. Aslında Güney Afrika'da De La Rey komutasında İngilizlere karşı çarpışmış. Üstelik tıpkı sizin gibi İngilizcesi de iyi albay. İletişim sorunumuz olmayacak.'' ''Mükemmel, kesinlikle kolaylaşacak işimiz.'' Kalenin iç avlusuna girerlerken von Leto Forbeck başını salladı. ''Yolculuktan sonra siz ve Fräulein von Welberg banyo yapıp biraz dinlenmek istersiniz. Yüzbaşı Wright sizin için hazırlanan bölüme kadar eşlik edecek. Saat 4'te, yani 2 saat sonra Wright sizi alıp De La Rey ile yapacağımız toplantıya getirecek.'' Von Leto Forbeck'in söz verdiği gibi Wright saat tam 4'te misafir suitinin kapısını vurdu. Graf Otto saatine baktı. ''Dakik, hazır mısın Eva?'' Dakiklik, Eva dahil çevresindeki herkesten beklediği bir şeydi. Genç kadını tepeden tırnağa süzdü. Eva özenle hazırlanmıştı ve ne kadar güzel olduğunun farkındaydı. ''Evet Graf Otto, hazırım.'' ''Bu o Fortuny imzalı elbise mi? Üzerinde şahane duruyor.'' Yüzbaşı Wright'sa seslenince adam içeri girip saygıyla selam verdi. Arkasında da Henry Durant duruyordu. Temiz gömlek giyip tıraş olmuş ve saçlarına brillantin sürmüştü. ''Eva, çok şık görünüyorsun Henry'' dedi. bu sözleri anlayacak kadar Almancası olan Henry yanık teninin altından kızardı. "Wright, hazırsanız lütfen beni takip eder misiniz efendim?" dedi ve onun peşinden taş duvarlı koridoru geçip döner merdivenden mazgallara çıktılar. Terasta Albay von Leto Forbeck bir tentinin altında onları bekliyordu. Üzerinde çeşitli içkiler ve mezeler olan ağır tik ağacından bir masada oturuyordu. Mazgallı siperlerin diğer ucunda siyah frak ceket giymiş uzun boylu başka bir erkek daha duruyordu. Nehrin üzerinden uzakta puslar içinde yükselen Meru dağlarına bakıyordu. Von Leto Forbeck gelenleri karşılamak üzere ayağa kalktı ve kibarca kaldıkları yerin yeterince rahat olup olmadığını sorduktan sonra ilgiyle Henry'yi süzdü. "Bu Durant, size bahsettiğim kişi." Graf Otto adamları tanıştırdı. Delarue ile birlikte çarpışmış. Adının geçmesi üzerine mazgallı siperlerin diğer ucunda duran siyahlı erkek onlara doğru döndü. 60'lı yaşlarındaydı ve gümüş rengi saçları seyrelmiş, genişleyen alnı kubbemsi bir görünüm almıştı. Şapkasının koruduğu kısımlarda teni beyaz ve düzgündü. Başında kalan lüleler omuzlarına kadar iniyordu ve siyah giysisinde kepek vardı. Sakalı gür ve el değmemişti. Burnu iriydi, ince dudakları katı ve boyun eğmez görünüyordu. Çukura kaçmış gözleri İncil'de geçen kahinlerinki gibi delici ve fanatikti. Aslında sağ elinde de küçük bir İncil vardı ve Graf Otto'ya doğru ilerlerken frak ceketinin cebine koymuştu. Von Leto Forbeck, "Bu General Jacobus Herculas de la Rey" diye söze başladı ama daha sözünü bitiremeden Henry adama koşup önünde tek dizinin üstüne çöktü. "General Kos, yalvarırım duanızı benden esirgemeyin." De la Rey eğilip ona baktı. "Benim önümde diz çökme, rahip değilim, artık general de değilim, çiftçiyim, ayağa kalk be adam." Sonra Henry'e daha yakından baktı. "Yüzünü hatırlıyorum ama adını unutmuşum." "Durant general, Henry Durant." Henry hatırlanmaktan dolayı mutlulukla ışıldıyordu. "Noit Gedalt ve Yitersprüit'te sizinleydim." Bunlar bu erlerin savaşta kazandıkları iki önemli zaferdi. Yitersprüit'te de la Rey'in uçan komandaları o kadar çok İngiliz deposunu ele geçirmişti ki küçük Boer ordusu bir yıl daha çarpışacak şekilde tepeden tırnağa donanmıştı. "Yah, hatırladım seni. İngilizler etrafımızı çevirdiğinde Langlaagte'deki çarpışmadan sonra nehri geçerken bize rehberlik etmiştin. O gece komandoların hayatını kurtardın. Burada ne işin var asker?"
"Elinizi sıkmaya geldim general."
Henry'nin elini güçlü bir şekilde sıkan de la Rey, "O zevk bana ait" dedi. Adamlarının ona niye bu kadar saygı ve hayranlık beslediğini anlamak kolaydı. "Özgür cumhuriyetimizden neden ayrıldın Henry?"
"Çünkü orası artık ne cumhuriyet ne de özgür. Adına İngiliz İmparatorluğu dedikleri yabancı bir ülkenin toprağı."
"Yine cumhuriyet olacak. O zaman benimle gelecek misin? Senin gibi iyi çarpışacak adamlara ihtiyacım var."
Henry cevap veremeden Graf Otto öne çıktı. "Lütfen generale böyle yürekli bir asker ve vatanseverle tanışmaktan büyük onur duyduğumu söyle."
Henry çevirmen rolünü hemen benimsedi. Önce tanışma faslını bitirdi, sonra da tentinin altında de la Rey'in yanında yerini aldı. İlk başta hem von Leto Forbeck hem de general Eva'nın toplantıda bulunmasından rahatsız oldular ve Graf Otto özür diledi. "Umarım Fräulein von Wellberg'in aramızda bulunmasında sakınca yoktur. Bugün burada konuşulacak hiçbir şey onun tarafından başka bir yerde söylenmez. Fräulein ünlü bir sanatçıdır. Sizin de izninizle beyler, bu tarihi oturumda bizler konuşurken portrelerinizi yapmasını rica ettim kendisinden."
Von Leto ve de la Rey başlarıyla onayladılar. Eva da bir tebessümle adamlara teşekkür etti ve çizim defteriyle kalemini masaya koyup çalışmaya başladı. Graf Otto dönüp de la Rey'e baktı. "Henry Durant çevirmenliğimizi yapacak general. Albay von Leto Forbeck'le ben İngiliz diline tamamen hakim olduğumuz için görüşmeyi bu dille yapacağız. Sizin için de uygun mudur?"
Henry bu sözleri çevirince de la Rey başıyla onayladı ve Graf Otto devam etti. "Önce Berlin'deki Dışişleri Bakanlığı'nın güven ve yetki mektubunu takdim etmek istiyorum." Mektubu masanın üzerinden uzattı. Henry yüksek sesle okurken de la Rey dikkatle dinledi ve sonra "Kim olduğunuzu bilmesem deniz altındaki o korkunç yolculukla buralara gelmezdim Graf Otto" dedi. "İngilizlerle yaptığımız savaşta Almanya güvenilir bir müttefik ve iyi bir dost oldu bize. Bunu asla unutamam. Sizleri hala dost ve müttefik olarak görüyorum."
Teşekkürler general, bana ve ülkeme büyük bir onur bahşediyorsunuz.
Ben basit bir insanım Graf, açık ve sade konuşmayı severim. Beni buraya niye davet ettiğinizi söyleyin.
Büyük bir cesaret ve kararlılıkla çarpıştıkları halde Afrikanerler büyük bir yenilgi ve hakarete maruz kaldı.
Döleray bir şey demedi ama gözleri kederlenmiş ve koyulaşmıştı. Graf Otto bir süre bekledikten sonra konuşmaya devam etti.
İngilizler savaşçı ve hırslı bir millettir. Dünyanın çoğunu ele geçirdikleri halde fetih iştahları tatmin olmuş değil. Her ne kadar Almanlar barışçı bir ulus olsa da biz de kendimizi koruyacak kadar gururlu ve bunu yapmaya istekliyiz.
Döleray çeviriyi dinledi.
Çok ortak noktamız var diye kabul etti. Bizler de bu tiranlığa direnme iradesine sahibiz. Çok ağır bedeller ödedik ama ne ben ne de benim gibi pek çok kişi bundan pişman değil.
Yeniden bir karar vermek zorunda kalacağınız günler hızla yaklaşıyor. Onurunuzla mücadele etmek ya da utanç ve rezillik içinde boyun eğmek. Almanya'da aynı ölümcül tercihle yüz yüze kalacak.
Halklarımızın kaderi birbirine bağlı gibi görünüyor. Fakat Britanya büyük bir düşman. Donanması dünyanın en güçlü donanması. Eğer Almanya bununla savaşmak zorunda kalacaksa planınız nedir? Kaiser Afrika'daki kolonilerinizi savunmak için bir ordu gönderecek mi?
Bu konuda farklı görüşler var. Ülkemizde hakim olan görüş kolonilerimizin kendi topraklarında değil, Kuzey Denizi'nde savunulması gerektiği.
Bu görüşe siz de katılıyor musunuz Graf? Afrika'daki kolonilerinizi ve eski müttefiklerinizi terk mi edeceksiniz?
Bu soruya cevap vermeden önce gerçekleri gözden geçirelim. Almanya'nın ekvatorun güneyinde iki tane Afrika kolonisi var, biri güneybatı kıyısında, diğeri de doğu sahilinde. Her ikisi de Almanya'dan binlerce kilometre uzakta ve birbirlerine de hiç yakın değiller. Şu anda onları koruyan askeri birlikler küçük. Güneybatı Alman kolonisinde yaklaşık 3000 tane daimi Schutztruppe, 7000 göçmen var ve bu göçmenlerin çoğu da ordunun yedek listesinde veya askeri eğitim almış kişiler. Burada Alman Doğu Afrika'sında da sayılar aşağı yukarı aynı.
Graf Otto von Leto Forbeck'e baktı. Yanılıyor muyum albay? Haklısınız, aynı gibi. Benim komutam altında 260 beyaz subay ve 2500 askari var. Bunlara ek olarak 45 beyaz subay ve 2000'den fazla sayıda askari jandarma gücü mevcut. Savaş zamanında onlar da savunma görevi yapacaktır.
Graf böylesine muazzam toprakları savunmak için çok zavallı bir güç dedi. Kıtayı kuşatan okyanuslara hakim bir İngiliz kraliyet donanması oldukça bu iki küçük orduya destek ve malzeme tedarik etmek de mümkün olmayabilir.
Von Leto Forbeck cesaret kırıcı bir durum olduğu doğru dedi. Biz de siz Boerlerin Güney Afrika'da büyük bir başarıyla uyguladığınız gibi gerilla taktikleri uygulamak zorunda kalırız.
Graf Otto yumuşak bir sesle, eğer Güney Afrika Almanya'nın yanında savaşa girerse her şey önemli ölçüde değişir dedi. O da von Leto Forbeck'le ısrarla Döleray'a bakıyorlardı.
Bunların hiçbiri benim için tamamen yeni sayılmaz. Ben de bu konularda oldukça kafa yordum ve eski silah arkadaşlarımla tartıştım.
Döleray düşünceli bir tavırla sakalını okşadı.
Ancak Smuts ve Botha kalplerini ve ruhlarını İngilizlere sattılar. Şimdi dizginler onların elinde, sıkıca tutuyorlar. Ama bu gevşetilemez de değil. Güney Afrika nüfusunun büyük bir kısmı İngiliz soyundan geliyor ve kalpleri İngiltere için atıyor.
Graf Otto, Güney Afrika ordusunun durumu nedir diye sordu. Sayıları nedir, komuta kimde?
Döneri hiç istisnasız bütün kıdemli subaylar Afrikaner ve İngilizlere karşı savaşmış kişiler diye cevap verdi. Buna taraf değiştiren Smuts ve Botha da dahil. Ancak onların peşinden gitmeyen oldukça çok adamları var.
Von Leto Forbeck, savaş neredeyse 14 yıl önce bitti diye belirtti. O zamandan bu yana çok şey değişti. Eski Güney Afrika Cumhuriyetlerinin dördü de Güney Afrika Birliği adı altında birleşti. Bu yerler artık eskisinin iki katı güce ve etkiye sahip. Bununla yetinecekler mi, yoksa Almanya'dan yana çıkarak durumlarını riske atacaklar mı? Bu ayarlar savaşmaktan yorulmadı mı? Artık Britanya İmparatorluğu'nun bir parçası oldular. Smuts ve Botha eski silah arkadaşlarını Almanya lehine döndürmeyi başardı mı?
Von Leto ile Graf Otto yaşlı Boyer'in cevap vermesini beklediler. Sonunda, haklı olabilirsiniz dedi. Belki zaman Afrikanerlerin bazı yaralarını iyileştirmiş olabilir. Ama yaraların izleri hala duruyor. Şimdi bunu bırakalım.
Diyelim ki şu an var olan Güney Afrika ordusu, yani Birleşik Savunma Gücü bilindiği haliyle olsun. Yenilmesi zor bir ordu, belki 60 bin kişilik ve iyi donanımlı. Afrika'nın güneyini ta Nairobi ve Windhoek'ten Ümit Burnu'na kadar kontrol etme gücüne sahip. Hangi hükümetin elinde olursa olsun kıta etrafındaki deniz yollarına ve limanlara hakim durumda. Witwatersrand'deki altın madenlerini, Kimberley elmas madenlerinin ve Transvaal'deki yeni çelik ve teçhizat fabrikalarının muazzam gücü elinin altında. Eğer Güney Afrika oyunu Almanya'da yana kullanırsa Britanya büyük bir baskı altında olacaktır. Koca bir orduyu Avrupa'dan buraya göndermek zorunda kalır. Kraliyet donanması da bölgeyi savunmak ve malzeme temin etmek için sınırlarını sonuna kadar zorlar. Güney Afrika böyle bir savaşı kimin kazanacağını belirleyen bir güç olabilir. Siz yine İngilizlere karşı olmaya karar verirseniz eski silah arkadaşlarınız hangi tarafı tercih eder? Botha ve Smuts'un İngilizleri destekleyeceğini biliyoruz. Ama ya diğer eski komando liderleri? Wet, Marit, Kemp, Beyers ve diğerleri ne yapacak? Sizin yanınızda mı yer alırlar yoksa Botha'nın mı? Dölaray yumuşak bir sesle, "O adamları tanıyorum," dedi. "Birlikte çarpıştık ve yüreklerinin içini gördüm. Çok uzun zaman önceydi ama İngilizlerin onlara, kadınlarına ve çocuklarına, sevdiğimiz ülkeye yaptığı korkunç şeyleri unutmadılar. Benimle birlikte bütün güçleriyle düşmanla savaşacaklarından eminim ve benim için düşman hala Britanya'dır." "Sizden duymayı umduğumuz da buydu general. Kaiser ve hükümetim silahla para konusunda tüm ihtiyaçlarınızın karşılanacağı garantisini vermemi istedi." Delaray, "Bunlara ihtiyacımız var," diye doğruladı. "Özellikle de başlangıçta, kontrolü Botha'nın elinden almadan ve Pretoria'daki Reserve Bankası'nda duran parayla askeri mühimmata el koymadan önce." "Neye ihtiyacınız varsa söyleyin general, Berlin'den temin edeceğim." "Yiyecek ya da üniformaya ihtiyacımız yok. Mısır yetiştiren çiftçiler olduğumuz için kendimizi besleriz. Daha önce yaptığımız gibi günlük kıyafetlerimizle çarpışırız. Küçük silahlar da gerekmez. Herkesin Mauser'ı hala duruyor." Graf Otto, "Peki neye ihtiyacınız var o zaman?" diye ısrar etti. "Başlangıç olarak 150 tane ağır makineli tüfekle 50 siper havadına ve bunların cephanesine ihtiyacım var. Diyelim ki 1 milyon mermi ve 500 havan topu, sonra tıbbi malzeme." Graf Otto Döller'e ihtiyaçlarını sayarken not almaya başlamıştı. "Von Leto Forbeck ağır top," diye sordu. "Hayır, ilk saldırılar hız ve şaşırtmaya dayalı olacak. Bunlarda başarılı olunursa zaten hükümetin cephaneliklerini ve ağır toplarını ele geçirmiş olacağız." "Başka ne gerekiyor?" Döller'e sadece "para," dedi. "Ne kadar?" "Altın sikkeler halinde 2 milyon sterlin. Tutarın yüksekliği yüzünden bir an herkes sessiz kaldı. Sonra Graf Otto, "Bu büyük bir para," dedi. "Güney yarı küredeki en zengin toprağın bedeli. 60 bin eğitimli ve tecrübeli askerden oluşan ordunun bedeli. İngilizlere karşı kazanılacak zaferin bedeli. Gerçekten yüksek bir bedel olduğuna inanıyor musunuz Graf?" "Hayır." Graf Otto anlayışlı bir şekilde başını salladı. "Böyle bakınca adil bir rakam. 2 milyonunuzu da alacaksınız, garanti ediyorum." "Bütün bunlar para ve silahlar Güney Afrika'daki üstlerimize ulaşmadıkça işe yaramaz." "Size nasıl ulaştırmamız gerektiğini de söyleyin." "Ana limanlardan, yani Cape'den veya Durban'dan ulaştıramazsınız. Gümrük kontrolleri çok sıkı. Ancak Güney Afrika'nın güneybatıdaki koloninizle ortak bir sınırı var. Bir demir yolu hattında birleşiyorlar. Güney Afrika demir yollarının yöneticileri ve çalışanları neredeyse tamamen Afrikanerdir. Davamıza sıcak bakacaklarını düşünüyorum. Bir başka seçenek de buradan, yani Alman Doğu Afrika'sından Rodezya'daki bakır yataklarına giden bir gemiye yüklemek, oradan da yine demir yoluyla güneye nakletmek olabilir." Von Leto Forbeck düşünceli görünüyordu. "Malzemeleri bu yollardan size ulaştırmak haftalar, hatta aylar sürer. Yük her aktarma noktasında keşfedilip düşmanın eline geçebilir. Çok riskli olur." İki adam da alternatif bir planı var mı diye Graf Otto'ya baktı. Delaray, "Siz ne yapabilirsiniz bunları bize ulaştırmak için?" diye sordu. Herkes umutla onun cevabını bekliyordu. Eva sakin bir şekilde çizmeye devam etti. Belli ki konuşmaların tek kelimesiyle bile ilgilenmemişti. ama Graf Otto önce ona sonra Henry'e bir göz attı ve hafifçe kaşlarını çattı. Bir süre daha sessiz kalıp derin derin düşündü. Bir yandan da masada trompet çalıyordu. Sonra bir karara varmış gibi göründü.
Yapılabilir, yapılacak. Size söz veriyorum general, istediğiniz her şeyi istediğiniz yere ulaştıracağım. Fakat şu andan itibaren ilkemiz gizlilik. Çok kısa bir süre sonra bu konuda sadece size ve Albay von Letov'a bilgi vereceğim. Bu aşamada bana güvenmenizi istemek durumundayım.
Dölaray ateş saçan fanatik gözlerini yüzüne dikti ve Graf Otto onun bakışlarına sükunetle karşılık verdi. Sonunda Dölaray önünde duran çift başlı kartal kabartması antetli kağıdı aldı.
Bu Kaiser'inizin ve hükümetinizin garantisi. Halkımı bir kere daha bir katliama maruz bırakmam için yeterli değil.
Graf Otto ile von Letov Forbeck konuşmadan ona bakmaya devam ettiler. Bütün planlar suya düşmüş görünüyordu. Sonra Dölaray devam etti.
Bana bir garanti daha sundunuz Graf, bana söz verdiniz. Büyük dağları yerinden oynatan bir adam olduğunuzu biliyorum. Başarılarınız efsaneleşmiş durumda. Başarısızlık ihtimalini dahi kabul edemeyecek biri olduğunuzu biliyorum.
Tekrar düşüncelerini toparlamak üzere durdu. Ben mütevazi bir adamım ama bir tek yeteneğimle gurur duyarım. İnsanları ve atları değerlendirme yeteneğimle.
Siz bana söz verdiniz, şimdi de ben size söz veriyorum. Günün birinde Afrika'da yine savaş çıkacak olursa arkamda 60 bin kişilik güçlü ordumla sizin için hazır olacağım.
Bana elinizi verin Graf. Bugünden itibaren ölene kadar müttefikinizim.